Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un Hayatı, yazarı Donald Spoto. 11. ayrım. Holden'ın karısı Audrey'e kadar son derece hoşgörülüydü. Ekim sonunda Holden, onu akşam eve yemeğe getirdi. Evliliklerinde bu tip tuhaflıklar sık sık tekrarlanırdı. O zaman Brenda tehlikenin kokusunu anında aldı. Sonradan kocasına bu işi bitirmesini söyledi ama iki sevgili Audrey'nin evinde ve bazen daha da cesur davranarak stüdyodaki soyunma odalarında yasak aşklarını devam ettirdi. Audrey, Holden'ın bir kadında hayran olduğu her şeyin vücut bulmuş haliydi, diyor Holden'ın biyografisini yazan Bob Thompson. Ondan 10 yaş gençti. Holden'ı hayatında tanıdığı en yakışıklı erkek olarak görüyor. Erkeksi çekiciliği ve kibar espritüelliği onu büyülüyordu. Güzellik, çekicilik ve espritüellik birini baştan çıkarmak için yeter de artardı ve ikisi arasındaki yakınlığın başlıca sebepleri bunlardı. James Hansen ve Mel Ferrer gibi Holden de ondan yaşça büyüktü ve Audrey bunu son derece cazip buluyordu. Ve Holden, Brenda'dan boşanıp onunla evleneceğini söylediğinde bu savaşı tamamen kazanmış oldu. Beyaz perdedeki romantik sahnelerini gayet inandırıcı kılan aşk sarhoşluğu içindeki Audrey bir gün çocuk konusunu açtı. 2, 3, 4 hatta daha fazla çocuk istiyordu. Bir aile kurmak için kariyerinden vazgeçecekti. Holden birkaç hafta bekledikten sonra kısırlığından bahsetti. Ve Audrey ilişkiyi anında bitirdi. Audrey Hepburn'e gerçekten aşıktım dedi Holden yıllar sonra ama benimle evlenmedi. Ben de ziyaret ettiğim her ülkede bir kadını becerme fikriyle bir dünya seyahatine çıktım. Onu her zaman seven ve asla eleştirmeyen Audrey belki de bu açıklamayı duyduğunda Bayan Holden olmadığına sevinmişti. Harika kariyerleri vardı dedi Billy Wilder ama özel hayatlarında mutlu değillerdi. Martha Hayır'ın tabiriyle savaş meydanı bir gün olsun kavgasız gürültüsüz geçmiyordu. Bogart sadece Holden'a değil Wilder ve Hepburn'e de surat asıyordu. Bir gün yönetmen Bogart'a yeniden yazılmış bir diyalog götürdü. Kızın kaç yaşındaydı diye sordu Bogart satırlara göz gezdirirken. 7. Bogart kağıtları ona geri verdi. Bunu o mu yazdı? Bogart, Wilder'ın aksanını taklit edip ondan Nazi köpeği diye bahsedince gerginlik had safhaya ulaştı. Bu çok zalim bir laftı çünkü herkesin bildiği üzere Wilder annesini, üvey babasını ve diğer aile üyelerini Auschwitz'te kaybetmiş bir Yahudiydi. Bogart'ın kabalığından her sahneye eksiksiz hazırlanan ve ilk çekimde bile mükemmelliği yakalayabilen Audrey de nasibini aldı. Audrey bir sabah değiştirilen diyalog eline yeni geçtiği için bir cümleyi yanlış söyledi. ''Belki her gece dışarıda gezmek yerine evde oturup rolünü çalışsan daha iyi olur.'' dedi Bogart pis bir sırıtışla. O piçten nefret ediyordum, diyor Holden. Sürekli ortalığı karıştırıyordu. Audrey gülümsemekle yetindi ve sahneye devam ettiler. Bogart'la oynamak onun için asla kolay olmadı çünkü ünlü aktörün konuşurken etrafa tükürük saçmak gibi bir alışkanlığı vardı. Wilder, Audrey'nin kostüm asistanına her sahneden sonra elinde bir havluyla hazır beklemesini söylemişti ve tabii bunu çaktırmadan yapmasını. Bogart'ın tükürükleri konusunda dikkatli olması gereken bir başka kişi de kameraman Charles Lang'ti. Geriden aydınlatma her an bir tükürük yağmurunu ortaya çıkarabilirdi. Lang'in ayrıca Audrey'nin görünüşüyle ilgili endişeleri vardı. Özellikle de o göz kamaştırıcı Givenchy tuvaleti giydiğinde. Çekim döneminde alınan notlarda bu sorun açıkça belirtiliyor. Audrey'nin omuzları ve dekoltesi kemikli değil, seksi görünmeliydi. Wilder bütün çekim boyunca bir sürü sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Ernest Lehman düzeni seven bir adamdı. Çekim sırasında değil geniş vakitlerde diyalog yazmaya alışıktı. Ama sahneler çekilirken de diyalog yazmamız gerekiyordu diye anlatıyor Wilder. Bir gün Bogart'ın uzun bir sahnesini yeniden yazmaları lazımdı. Günü bir şekilde geçirmek zorundaydım diyor Wilder. Zaman kazanmalıydım. Audrey'den yardım istedim. Audrey itibarını zedeleme pahasına yönetmen asistanının yanına gitti. ''Ha başım çok ağrıyor.'' dedi. ''Biraz uzanmam gerek.'' 15 dakika yarım saate, yarım saat yarım güne uzadı. Audrey, ekibin önünde şımarık primadonna rolüne soyunmuştu. ''Ama hiç dert etmedi.'' diyor Wilder. ''Sadece dediğimi yaptı.'' Onun yardımıyla Lehman ve Wilder o günkü senaryo sorununu çözmeyi başardı. Kasım'ın son günlerinde Mel Ferrer yeniden ortaya çıktı. Bir elinde boşanma belgeleri, diğerinde bir oyun vardı. Audrey, Holden ve Hollywood'un tüm anılarını silmek istercesine Mel'in teklifini kabul etti. Onunla ertesi yılın başlarında Jean Gredon'un romantik fantezisi Ondine'in uyarlamasında Broadway sahnesine çıkacaktı. Ferrer, belki de bu entelektüel ve anlaşılması güç eseri seçerken Sabrina'dan ilham almıştı. Zira Ondine de bir süperisinin ismiydi. Audrey, Sabrina'nın çekimleri tamamlandığında Hubert de Givenchy'yi Paramount stüdyolarına filmin ön gösterimine davet etti fakat jenerik akmaya başladığında Audrey çok mahcup oldu. Çünkü kostüm danışmanı Edith Head olarak belirlenmişti. Film bitti ve ismim hiçbir yerde geçmedi diyordu Hubert yıllar sonra. Düşünsenize O dönemde daha kariyerimin başındaydım ve Sabrina'da adımın geçmesi işime yarayacaktı. Ama önemi yok. Birkaç yıl sonra herkes öğrendi nasılsa. Zaten ne yapabilirdim ve gerçekten umurumda değildi. Bayan Hepburn'u giydirmek öylesine çok hoşuma gidiyordu ki. Daha sonra Sabrina'nın 6 Oscar adaylığından heykelciyi sadece Edith Head kucaklayınca Givenchy'nin yarasına bir kez daha tuz basılmış oldu. Filmde Head'in yalnızca bir tasarımı kullanılmıştı fakat Edith o akşam ödülünü kabul ederken de sonrasında da Givenchy'nin adından söz etme gereği duymadı. Edith tüm kostümleri kendisinin tasarladığını düşünüyordu diyor Billy Wilder'ın temsilcisi. Kendi hiçbir şey yapmamış olsa bile asistanları çalışmıştı ve onları övmemesiyle ün yapmıştı. Paramount'la anlaşması yüzünden Audrey ikinci filmi için haftada 1000 dolar aldı. Film tamamlandığında toplam rakam 11.914 dolara ulaştı. Temsilcisi, avukatı ve menajeri paylarını aldıktan ve vergiler kesildikten sonra ona kalan sadece 3000 dolardı. Rol arkadaşları ondan daha fazla kazandı. Babası rolündeki John Williams 12.000 dolar, William Holden 80.000 dolar ve Humphrey Bogart 20.000 dolar aldı. O yıl Noel Baba Audrey'ye değerli bir hediye getirdi. Sinema piyasasının etkili yayınlarından Film Daily, film eleştirmenlerinin geleneksel seçimlerini yayımladı. Audrey ve Jose Ferrer 1953'ün en iyi iki oyuncusu seçilmişti. Sabrina, Eylül 1954'te gösterime girdiğinde büyük beğeni topladı. Audrey ve film neredeyse hiçbir olumsuz eleştiri almadı. Roman Holiday, peri masalının tersine çevirmişti ama Sabrina'da kül kedisinin güzel prensese dönüşmesi başarıyla anlatılıyordu. Dönemin abartılı kaş makyajına, tuhaf gürlükteki kirpiklerine, taşırarak sürülen rujlarına ve sıkıntılı çalışma koşullarına rağmen Audrey bir yolunu bulup başarılı bir işe daha imza atmıştı. Bogart bu rol için tarihe geçecek kadar yanlış bir seçimdi ama Audrey kesik kesik ses ritmi ve doğal çekiciliğiyle Bogart'ın çekicilikten uzak halini dengelemeyi başardı. Yarım yüzyıla aşkın bir süre sonra bile sinema izleyicisi hala bu peri masalından tatmin olur ve Sabrina Fairchild karakterinin sinemadaki sığlığını görmezden gelir. Hatta o kızdan Audrey Hepburn'e benzemesinin dışında fazla bir şey beklemez. 7. Bölüm 1954. Ocak 1954'te şiddetli bir fırtına şehri birbirine katmadan saatler önce Audrey ve Mel, Ondine'in provalarına başlamak üzere New York'a geldi. Zamanın gereğine göre Gorham Otel'de iki ayrı suit tuttular. Burası, sonraki 6 ay boyunca Manhattan'daki evleri olacaktı. Dedikodu kazanları kaynamaya başlamıştı. Şehre aynı anda gelmeleri, sosyal hayatta birbirlerinden bir an olsun ayrılmamaları ve Girado'nun oyununda başrolleri paylaşmaları herkesin dikkatini çekmişti. Halk arkadaş olduklarına inanmayı seçmiş olabilirdi çünkü Audrey'nin ısrarlı itirazları yüzünden basın sadece çıktıklarını söylemekle yetiniyordu. Ama tiyatro ile ilgili herkes onların aşk yaşadığını biliyordu. 1954'te çıkmak demek, yemeğe ya da bir akşam tiyatroya beraber gitmek demekti. Henüz bir ilişki yaşamak gibi bir manası yoktu. Elle onlardan 3 gün sonra uzun bir kış tatili için Londra'dan New York'a geldi ve aynı otelde parasını kızının ödediği bir oda tuttu. Haftalar sonra Audrey ve Mel kendilerini ciddi bir maddi sıkıntı içinde buldu. Neredeyse etrafa borçlanma noktasına gelmişlerdi. 1953'te kazandıkları para bu yeni ve müsrif hayat tarzına yetmiyordu. Tiyatrodan aldıkları paraysa sinemadan çok daha düşüktü. Hemen tasarruf dönemine girildi ve ilk olarak lüks restoranlarda yenen yemeklerden vazgeçildi. Bir yere davet edilmedikleri sürece akşam yemeğini Dinty Moores gibi küçük meyhanelerde geçiştiriyorlardı. Ondine'in yapımcılığını Maxwell Anderson, S. N. Burnham, Elmer Rice, Robert E. Sherwood, Sidney Howard ve aralarına son katılan Robert Anderson'ın dahil olduğu The Playwrights Company üstlenmişti. Robert Anderson daha sonra Broadway'de başarılı olan oyunu T.N. Sympathy'yi sergiledi. Audrey'nin yönetmeni meşhur ve saygın Alfred Lunt'tı. 1903'ten beri oyunculuk, 1940'tan beri yönetmenlik yapıyordu. Lunt ve karısı Lynne Fontaine 21 klasik ve modern oyunda birlikte rol almıştı. Bunların arasında Shakespeare'in, Chekhov'un, O'Neill ve Cobard'ın eserleri vardı. Fontaine, kocasının isteği üzerine Audrey'nin Ocak ortasında 46. Cadde Tiyatrosu'nda başlayan provalarında hazır bulunuyor ama fazla bir şeye karışmıyordu. Lynne Fontaine, Audrey'yi kanatları altına almakta gecikmedi. Tıpkı Kathleen Nesbitt'in Gigi'de yaptığı gibi ona yardım etti çünkü Audrey kendi tabiriyle büyük bir panik içindeydi. Beklentileri karşılamak için mükemmele yakın olmalıydım. İzleyiciyi hayal kırıklığına uğratacağından korkan genç yıldızın başka bir şeye daha ihtiyacı vardı, duygusal destek. Tabii bunu da kendisini daima koruyup kollayan Mel'de ve ikisini de yapmayan annesinde arıyordu. Grado'nun oyunu La Motte Fouqué tarafından kaleme alınan bir erken 19. yüzyıl öyküsüne dayanıyordu. Eseri hem uyarlayıp hem tercüme eden Maurice Valency'ydi. Öykü yeryüzüne gelen ve Şövalye Hans'a Mel'in canlandırdığı aşık olan bir su perisiyle ilgiliydi. Ona sadakatsizlik ederse Hans'ın öleceği konusunda uyarılan Ondine, ortaçağ saraylarının sosyal adetleri ve riyakarlığıyla dalga geçer. Ardından da Hans'ın Berthe, Marian Seldes adında bir kızla evleneceğini öğrenince ortadan kaybolur. Ama daha sonra geri dönüp kendini insanlaştırmak için sadakatsizlik etmiş gibi davranır ve Hans ölür. Ondine, bir ölümlü gibi davrandığını unutarak su perilerinin arasına döner. Ondine, renkli ama neyi anlatmaya çalıştığı kolay anlaşılamayan fantastik bir öyküdür. Akademisyenler ve izleyici oyundan ne anlam çıkarmaları gerektiğinden emin değildi. Ondine, hem doğanın aldırmazlığını hem de insanoğlunun ilkel birliğini temsil ediyor gibiydi. Oyunda evlilik ve idealizmle gerçek arasındaki çatışmayla ilgili zekice taşlamalar vardı fakat işin özünde Ondine sadece başroldeki kadın oyuncunun cazibesine dayanıyordu. Oyunun yazarı Jean Greedo, 1939'da Paris premierinden sonra Amerika'ya geldi ve Ondine'le Hans rollerini Lantlar'a teklif etti. Alfred ve Lian oyunu beğenmişti ama karakterlerin kendileri için fazla genç olduğunu söyleyerek başrolleri reddettiler. O sırada Lant, 47, Fontaine 52 yaşındaydı ama 1954'te oyun yazarının ölümünden 10 yıl sonra nihayet projeye dahil oldular ve Lant, Ondine'i yönetmeyi kabul etti. Robert E. Sherwood, The Playwrights Company adına yapımı denetliyordu. Bana kalırsa Hepburn, Ondine rolü için ideal diye yazdı 4 Kasım 1953'te Alfred Lant'a. Bale eğitimi almış ve bence bu çok önemli çünkü oyunun tamamında bir bale havası var. Mel Ferrer konusunda ise o kadar istekli değillerdi ama oyunu Audrey'ye götüren, tüm planları yapan ve nihayet genç yıldızı projeye ikna eden o olduğu için Playwrights, Hans rolünü onun oynamasına göz yummak durumunda kaldı. Audrey'yi onun sayesinde sahneye geri döndürme şansını elde etmiştik dedi Robert Anderson yıllar sonra ama bunun bedeli Ferrer'di ve çok geçmeden ne kadar büyük bir bedel ödediğimiz ortaya çıktı. Bedel daha provalarda kendini belli etti. Mel kimsenin anlam veremediği bir sebeple Lion Fontaine'in provalara katılmasına açıkça karşı çıktı. Onun bu kabalığından utanan Audrey, Lian'a bir not yazdı. Sahneye eskisinden daha mutlu ve güvenle çıkabiliyorum. Sabırlı öğretmenliğim ve beni cesaretlendirdiğin için teşekkür ederim. Mel'e bu konuda ne söylediği meçhul. Sonra Ferrer, Lant'ın oyunu sahneye koymak için fazla yaşlı olduğundan şikayet etti. Hatta düşüncelerini saklama gereği duymayarak yönetmenin önerileriyle alenen dalga geçip konuşmalarının ortasında ona sırtını dönüyordu. Direktiflere uymuyor, Lanta herkesin içinde kaba davranıyordu diye anlatıyor Marian Seldes. Ekip bu durumu fazlasıyla utanç verici buluyordu. Mel işleri daha da zorlaştırmak için Sherwood'a oyundaki rolünün artırılmasını istediğini söyledi ama talebi hemen reddedildi. Ne var ki kibri zerre kadar törpülenmemişti, şanssız bir durumdu diyor Seldes. Mel aktör ve yönetmen olarak tiyatro ile ilgilenmiş ve film piyasasına çıkmıştı. Yani tecrübeliydi ama şimdi Audrey onu gölgede bırakıyordu. Bu onun seçimi değil, şöhretin bir cilvesiydi. Ama oyunu ona götüren Ferrer'dı ve bu işin beyni olduğunu düşünüyordu. Provalar giderek saçma sapan bir hal almaya başlamıştı. Zira Mel akşamları Audrey'ye kendi direktiflerini vererek Lant'ın kuyusunu kazıyordu. Asla bir tartışma çıkmadı diye anlatıyor Seldes. Çünkü Alfred fazlasıyla centilmendi. Oyuncu kadrosu Mel'in tavırlarını çekilmez bulurken Audrey'ye bayılıyorlardı. Dördüncü Cadde Tiyatrosu'nun devasa sahnesinde prova yaparken kenarda oturup onu izlerdim diye anlatıyor Seldes. Muhteşem olduğunu düşünürdüm ama diğer şöhretli güzeller gibi kendini özellikle güzel bulmazdı. Kesinlikle kibirli değildi. 29 Ocak'ta Boston'da Broadway öncesi açılış günü gelip çattığında Mel, Lant'a duyduğu düşmanlığı o kadar açıkça belli etmeye başlamış, rolünün artırılmasına öyle kafaya takmıştı ki yapım şirketini oyunu bırakıp Audrey'yi de yanında götürmekle tehdit etti. Bu kıskançlık değil, embesillikti, diyor Fontaine. Audrey her şeyin aynı şekilde devamından yana olsa da bir şey deyip Mel'i daha fazla kızdırma riskini göze alamıyordu. Audrey bir sabah erkenden Boston'dan uçağa binip New York'a gitti ve Sherwood'un kapısına dayandı. Anlaşmazlığın kaynağının kendisi olduğunu hissettiğini söyledi ve oyundan çekilmeyi teklif etti. Gözleri dolmuştu. Sherwood onu yatıştırdı, güvenini tazeledi ve genç oyuncuyu Boston'a geri yolladı. Sonra Lant'a bir telgraf çekti. Audrey Hepburn'le faydalı ve mantıklı bir konuşma yaptık. Yarın Boston'a geliyorum. Audrey ve Ferrer'la ilgili bazı konuları açıklığa kavuştursak iyi olur sanırım. Audrey bana ileriki kariyeri için tek dileğinin sizin gibi bir yönetmen olduğunu söyledi ve bu yorumu zekasının bir göstergesi olarak alıyorum. Boston'da eleştiriler coşkuluydu. Özellikle de Audrey hakkındakiler, üçüncü perdede giydiği, sadece mahrem yerlerinin kumaş yosunlarla örtüldüğü ve vücuduna tamamen yapışan balık ağı kostümü, ne basından ne izleyiciden en ufak bir protesto aldı. Doğrusu ekip için bu bir sürpriz oldu çünkü Audrey onunla çırılçıplakmış gibi görünüyordu. Ondine 18 Şubat'ta sınırlı bir izleyiciyle New York galasını yaptı. Eleştirmenlerin hepsi Audrey konusunda aynı fikirdeydi. Audrey Hepburn ürkek ve şirin bir performans sergiliyor diye yazdı The New York Times'tan Brooks Atkinson. Herkes Bayan Hepburn'un nefis bir genç hanım olduğunu biliyor ve kimse hiçbir zaman oyunculuk yeteneğinden şüphe etmedi. Ama Ondine'deki rolü zorlu ve karmaşık. İçinde bir sürü elle tutulmaz, gözle görülmez unsur var. Çeşitli ruh halleri, muziplikler ve trajedi. Bayan Hepburn bunları büyük bir doğallık ve yaşından beklenmeyecek bir ustalıkla tiyatro diline aktarmayı başarıyor. Sahne gerçeklerinin bilincinde olan bir içgüdüyle zarif, büyüleyici ve çarpıcı bir performans sergiliyor. The New Yorker'daki imzasız yazı da aynı görüşteydi. Bayan Hepburn'un en büyük yeteneği söylediği ya da yaptığı her şeyde karşı konulmaz bir çekicilik olması. En zayıf espriye bir karakter katıp eğlenceli hale dönüştürebiliyor. En sıkıcı iş bile o anda mükemmel bir oyunculuk şöleniymiş gibi görünebiliyor. Ne var ki Mel bu olumlu eleştirilerden nasibini alamadı. Oyunculuğu garip bir şekilde donuk ve sıkıcı diye yazdı Richard Watts Jr. ve neredeyse tüm meslektaşlar adına konuşuyordu. Canlılıktan, stilden ve hayal gücünden yoksun ve bunlar prodüksiyonun genel başarısı içinde iyice göze batıyor. Eğer Bylant birkaç yaş genç olsaydı o rolde harikalar yaratırdı. Oyun anlaşılması güç konusuna ve sert New York kışına rağmen 46. Cadde Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynuyordu. Atkinson açılıştan 10 gün sonra yapımı ve oyuncuları öven ikinci ve daha uzun bir yazı yazdı. Belli ki hala Audrey'nin etkisindeydi. Zira yazısında onu yere göğe sığdıramıyordu. Bayan Hepburn, Ondine rolünde sihirli bir performans sergiliyor. İnsanı kendinden geçirecek bir güzelliği var ama oyunculuğu kesinlikle kendini beğenmiş ve kibirli değil. Hareketlerinin spontanlığı, hızı ve çevikliğiyle adeta gerçek bir peri. Ondine'in insanların dünyasındaki çilesini zarafet ve samimiyetle yansıtıyor. Tüm o büyüleyiciliğin altında keskin bir zeka var. Ondine sadece mest edici bir varlık değil, canlı bir fikir. Bir oyunculuk ancak bu kadar berrak ve takdire şayan olabilir. Alfred Lunt, Audrey'den ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, Walter Kerr gibi eleştirmenlerle aynı fikirdeydi. Prodüksiyonun başarısız olduğunu düşünüyordu. Gerçi Kerr'in itirazı oyunun felsefi zayıflığına ve can sıkıcı diyaloglarınaydı. Oysa Lunt bu fiyaskodan Mel Ferrer'ı sorumlu tutuyordu. O ilkbaharda insanlar aşk hikayesi bakımından hayal kırıklığına uğradı diye yazdı Robert E. Sherwood'a. Audrey kahramanın kucağına atladığında Mel onu saksı gibi tutuyor, masada yanına oturduğunda ona yorgun bir garson gibi davranıyor. Benim kişisel fikrimi sorarsan oyun baştan aşağı lanet bir fiyasko. Alfred Lunt, sinema yıldızlarını yönetirken bir şeyler öğrendiniz mi diye soran bir gazeteciye de kaba bir yanıt verdi. Evet bayan, bir at kıçından şövalye yaratamayacağınızı öğrendim. Lunt, New York'tan ayrıldığında ve eleştirmenler diğer gösterilere odaklandığında oyundakiler kendi başının çaresine bakmaya mecbur kaldı ve o noktada Mel tamamen zıvanadan çıktı. En ciddi anlarda başarılı komedyen Jerry Lewis'i taklit ediyordu. Madem bu şiirsel peri masalını ciddiye almayacaktı, rolü neden kabul etmişti ki? Marian Seldes bunu cidden çok merak ediyordu. Mel utanmadan sahne çalıyor, Audrey de dahil diğer oyuncuları aşağılıyordu. Lunt oyunun sonunda Audrey'nin seyirciyi son bir kez ve tek başına selamlamasına karar vermişti. Mel buna izin vermiyordu. Sanki kendi alkışlarının o kadar coşkulu olmamasından korkarmış gibi sahneye Audrey'nin elini tutarak çıkıyordu. Bunun Audrey'nin isteğiyle olduğu şüpheliydi. Zira o asla yönetmenin direktiflerine karşı çıkmazdı. Sonunda sahne yöneticisi Lanta, Wisconsin'daki evinde ulaşıp bu durumu anlatmış olmalıydı ki 6 hafta sonra Audrey son selama tek başına çıkmaya başladı. Zaten Mel'in teslim bayrağını çekmesi için gayet iyi sebepler vardı. 25 Mart'ta Audrey, Roman Holiday'deki rolüyle 1953 yılının en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. Ardından İngiliz Sinema ve Tiyatro Sanatları Akademisi'nin ödülü de geldi. Tabii bu sırada sayısız saygın organizasyondan övgüler yağıyordu. 3 akşam sonra Broadway sahnesindeki performansıyla Antoinette Perry, Tony ödülüne layık bulundu. Aynı prodüksiyonda Lunt en iyi yönetmen, Richard Wolff en iyi kostüm tasarımcısı ve Peter Larkin en iyi dekor tasarımcısı ödülünü aldı. Tüm bu ödüllerin ve halkın ilgisinin başımı döndürmesine izin veremem dedi Audrey o günlerde bir gazeteciye. Bunların benim gerçekten büyük bir aktris olma yolunda çalışmamı engellemesine izin vermeyeceğim. 11. ayrımın sonu. Sayfa No. 131. Devamı 12. ayrımda.